Ayrım 6, 4. kısım, kedi, Ekim 96 Salı. Oburluk cinsel açlık ama daha çok oburluk. Nazan'ın beni aldatmasının, eğer bizimki gibi bir ilişkide buna aldatmak denirse, nedeni bu olmalı. Midemin bulantısı neredeyse yok oldu. Ama kalçalarım ve kasıklarım ziynet tırnaklarını sanki 25 yıl önce değil de biraz önce batırmış gibi sızlıyor. Elimi götürüyorum, erkekliğim sert ve ayakta, midem tekrar bulanıyor. Bulantımın nedeni cinselliğimin kökünde ziynetin yer alıyor olması, bunu hissediyorum. Yattığım her kadının yüzünde fışkırmadan az önce hep ziynetin yüzünü görmemin nedeni de bu. Kediyle göz göze geliyoruz, ağzını açarak esniyor. Ziynetin böldüğü o gecenin sabahında yattıktan sonra ancak öğleden sonra uyanabildim. Saat 4'e geliyordu. Acele etmedim, Adnan'la buluşmama daha 3 saat vardı. Duş yapıp tıraş oldum ve Nejat'ı görmeye gittim. Sekreter acaba bugün dikkat çekecek ne yapmıştı? Saçı, pantolonu, yüzükler, burnuna taktığı halkalar. Yavaş adımlarla basamakları tırmanırken saçı dedim. Yanılmamıştım. Kız yine saçının rengini değiştirmişti. Öylesine ufak tefekti ki yapma bebeği andırdığından saçının rengi ne kadar aykırı olursa olsun hiç yadırganmıyordu. Aslında ondan hoşlanıyordum. Beni gördüğünde tanımış gibi gülümsemeyen ender kişilerdendi. Parmağını izleyerek sağa döndüm. Nejat aile ile birlikte asma kattaydı. Yukarısı ahşap cilası, parfüm ve şaşırtıcıydı ama temiz hava kokuyordu. Nejat'la aileyi birlikte görünce hınzırca gülümsedim. Belki de kendimi o ikisinden ayrı tutmaya yönelmiş bir gülümsemeydi. Hınzırlığım bununla sınırlıydı. Kesinlikle yaşlı bir çifte benziyorlardı. İlişkilerine bir kadınla erkek arasında olması gerekenler değil de, birlikte geliştirdikleri ve başkalarınınkilere pek benzemeyen tuhaf alışkanlıkların hakim olduğunu düşünürdüm hep. İşte yine tuhaflıklarının eksenindeki o karmaşık yalnızlık motifiyle uyarılmıştım. Nejat'ın karısı Beyhan birdenbire bunadığından beri birlikteydiler. Ama ne zaman ikisini yan yana görsem onların ayrı varlıklar değil de tek benliğe dönüşmüş iki beden olduğunu düşünmeden edemezdim. 9 yıl hatırlıyorum. Nejat aileye rastladığında aşka öylesine yabancıydı ki aşık olduğunda kendini ne yapacağını bilemediği bir durumun içinde bulmuş, şaşkınlık onu adeta aptallaştırmıştı. Beyhan bir bakım evine yatırıldıktan 5 ay sonra birlikte yaşamaya başladıklarında tanıştığı, adını koyamadığı bu yeni duygu, yani mutluluk, Nejat'ın üstünde hep bol gelmiş bir elbise gibi durdu. Ortaokuldan beri tanıyordum onu. Her yeni durumda sanki öğretilip belletilmiş gibi benzer şekilde sıkılırdı. Aşık olması bu durumu değiştirmedi. Yine eskisi gibi sıkılmaya devam etti. Aileye gelince gizden uzak sağlıklı bir yüzü vardı. Nejat karşısındakine değil de kendisini inandırmak ister gibi onu güzel bulduğunu söylerdi sık sık. Çok sadeydi ama onu tanıdığım 9 yılın sonunda inceliklerini göz ardı ederek sadeliği zevksizliğe dönüştüren kadınlardan biri olup çıktı. Sıfırdan alıp büyük bir şirkete dönüştürdüğü bu ajansın tek sahibi olmasına karşın Nejat nedense ilk bakışta karşısındakinde yoksul biri olduğu izlenimini uyandırırdı. Onu 27 yıl önce yatılı okulun ilk gününde yatakhanede yatağına çarşaf geçirirken gördüğümde aynı şeyi düşünmüştüm. Annesiz ve yoksul. Oysa böyle değildi. Yıllar bana onu yoksul biri gibi gösteren şeyin ruhunun yetersizliği, daha çok da tıpkı yoksul biri gibi hiç ayrım yapmadan herkese katlanması olduğunu öğretmişti. Aldatıcı bile olsa yine de yoksulluğunu ortaya koyuşunda görkemli bir zenginlik göze çarpardı. Aradaki bu küçümsendiğinde olurdu genellikle. Çoğu yoksul gibi birden unuttuğu gururunu hatırlar ve silkinirdi. Ama pek uzun sürmezdi bu. Çünkü çok geçmeden yorulup direnmekten vazgeçer, tekrar özlemiş gibi o çekici ruh yetersizliğine geri dönerdi. Ayla bir süre sonra bunu herkes gibi fark ettiğinde durumu alçak gönüllülük olarak adlandırmaya çalışmıştı beceriksizce. Nejat görünürde yıllardır bu alçak gönüllülüğün içinde sıkılarak mutlu mutlu yaşıyordu. Sıkıntısını aştığı, aşmayı denediği tek konu, yıllardır hazırlıklarını yaptığı ama nedense bir türlü çekemediği eski evlerle ilgili ünlü belgeseliydi. Anlaşılan bugünkü 2 kişilik toplantı da yine her boş vakitlerinde o yaptıkları gibi bu konuyla ilgiliydi. Ayla kahve getirmeye gidince Nejat'a onu ürküteceğimi bile bile son zamanlarda Faruk'u görüp görmediğini sordum. İrkildi ama ikimiz de bu tepkiyi görmezden geldik. Hayır, ne Faruk'u ne de Zinet'i görmüştü. Onlarla ilgili bir şey de duymamıştı. Ona bakıp anladım dedim, korkmuştu. Yüzü ele veriyordu korkusunu. Faruk ona yaptıklarını bana yapsaydı ben de korkardım. Kahveyi içip bir sürü havadan, sudan, Ayhan'dan ve tabii belgeselden de söz ettikten sonra onları bulduğum gibi yan yana bütünleşmiş bir benlik olarak bırakıp aşağıya indim. Nejat buraya sırf Faruk'u sormak için gelmemi garipsememişti. Birden uzun zamandır benimle ilgili hiçbir şeyi merak etmediğini, garipsemediğini fark ettim. Eğer onu aramazsam yaşadığımı bile unutabilirdi. Omuzlarımı siliktim, durumda eşitlik vardı. Benim de onu pek merak ettiğim söylenemezdi. Çıkışta grafikerle karşılaştık. Onun da adını sık sık unutuyordum. Galiba Mustafa'ydı. Sekreter kızın saçıyla dalga geçiyordu. Beni görünce abartılmış bir neşeyle yanıma geldi. Birkaç ay önce ona borsada tavan yapacak bir kağıtla ilgili küçük bir tüyo vermiş ve kendi ölçülerine göre epeyce para kazanmasını sağlamıştım. O zamandan beri arada adını karıştırmasam da onun deyişine göre sıkı dostluk. Sıkılığın harcı tabii ki paraydı. Davet edince eksikliğini yeni çekilmiş bir diş gibi hissettiğim sigarayla kaçamak bir buluşma ayarlayabileceği için onu izledim. Tütün kokusu tam beklediğim gibi odasının her yanına sinmişti. İçerideki bütün havayı ciğerlerime çektim. Mustafa ya da adı neyse sözde yeni bilgisayarını göstermek için getirmişti beni buraya. Aslında peşinde olduğu yeni bir kağıtla ilgili bilgiydi. Bir yandan konuşuyor, dikkatlice beni sorguluyor, bir yandan da önündeki ekranda gözünü kaşını değiştirebildiği yüzlerle oynuyordu. Yüz, kaş. Yarım saat sonra elimde değişik gözlerin, kaşların ve dudakların bilgisayarda birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir resim vardı. Yüzün kızıl, kısa saçlı, gizemli kıza benzeyip benzemediğinden emin değildim. Emin olduğum resmin eskiden tanıdığım birini andırdığıydı. Aslında parmaklarımın arasında tuttuğum şeye fotoğraf ya da resim de denemezdi. Kağıda dökülmüş bir izlenim, böyle demek daha doğru olurdu. Çünkü her iki karşılaşmamızda da kızı başkasına tarif edecek kadar uzun görmemiştim. Mustafa'ya bakılırsa yine de çok ayrıntılı tarif etmiştim kızı. Üstüme sinen sigara kokusuyla dışarı çıktığımda Nejat'la karşılaştım. Yüzündeki korku kurumuş ama kaybolmamıştı. Lekeye benzeyen izi hala belirgindi. Onu Faruk'la bir alışverişim olmadığına inandırmak için epeyce dil döktüm. Sözlerimi bitirdiğimde ikna olmamıştı. İz olduğu yerde duruyordu yüzünde. Nejat Faruk'tan nefret ederdi. Orta üçte başlamıştı ve hala devam ediyordu bu nefret. Nejat'ın solcu olmasının ardında o yatsısa da bu yatıyordu. Aslında komik bir durumdu bu. Yetişkinlikte edindiği ve sahip olmakla övündüğü, onu yücelttiğini söylediği kimliğini, çocukluğunda duyduğu nefrete, rezil bir katile borçluydu. 1981'de tutuklandığı zaman onu Faruk'un elinden almak için çok çaba sarf etmiştim. Yarım saat sonra Taksim'de Adnan'la buluşacağımız otelin döner kapısından içeri girerken hayatımla ilgili büyük gizin halkalarından biri daha benden habersiz ilmekleniyordu. Dönüşün tam ortasında hiçbir neden yokken başımı sağa çevirdim ve gözlerim beceriksiz bir balıkçının oltası gibi yandaki dar girişten çıkmakta olan ince bir kıza takıldı. Oydu. Kararsızlığım çok kısa sürdü. İlk kez ayakta bütünüyle görüyordum onu. Pantolonluydu. Yine hafifçe öne eğilmiş, sol eliyle kısa saçlarını karıştırıyordu. Bir şey unutmuş da hatırlamak istiyormuş gibi. İlk izlenimim şaşkınlık oldu. Çünkü kız düşündüğüm kadar ince değil. Çoğu erkeği ürkütecek kadar uzun boyluydu. İnceliği konusunda yanılmıştım ama gözleri uzaktan göründüğünden de hatırladığımdan da büyük ve lekesiz bir ayna gibi ışıltılıydı. Onu gördüğüm o kısa süre içinde yüzünde keşfettiğim yenilik burnu oldu. Hafifçe eğriydi. Ancak bu eğrilik yüzünün simetrisini bozmamış belirginleştirmişti. Kapı turunu tamamlayınca onun çıktığı aralıktan caddeye fırladım. Ama kız daha önceki iki karşılaşmamızda olduğu gibi yine ortadan kaybolmuştu. Aramayı düşünmedim bile. İzine rastlamayacağımdan öylesine emindim ki. Çaresiz otele geri döndüm. Adnan lobide duvara yakın, gözlerden uzak bir masa seçmişti. Geçen yıl başında alt kattaki pastanede bomba patladığından beri hep kuytu köşeleri seçiyordu. Bir süre anlamsız, daha önce hiç konuşmadığımız şeylerden söz ettik. Adnan'ın neden buluşmak istediğini açıklamaya niyeti yoktu. Durum biraz sonra anlaşılıyordu, utanıyordu. İsteği ile utancının arasındaki engeli, kibarlığını aşabilmesi için hem alkole hem de yüreklendirilmeye ihtiyacı vardı. İkinci kadehten sonra gülümseyerek omzuna dokunup hadi anlat deyince dili çözüldü. Baba dedemizin ünlü konağın yerine yapılan o çirkin bloktan ona ve annesine kalan daireleri satmak istiyor ama bunu yaparsa halamı incitmiş olacağını düşünerek üzülüyordu. Halamı kırmış olur muydu eğer satarsa? Düşüncesini uygulamaya koymadan bir süre beklemişti. Bir süre demekle kibarca halamın geciken ölümünü kastediyordu. Ama artık yeni karısına verdiği sözleri yerine getirebilmesi için paraya ihtiyacı vardı. Bir yanda kaybetmekten korktuğu yeni bir kadın ve gelecek, öteki tarafta geçmiş ve sadakat, aralarında ise utancı ve kibarlığı vardı. Bu denizi kılavuzsuz geçemeyecekti Adnan. Elimi can simidiymiş gibi ona uzattım. Daireleri satabileceğini, eğer iyi olsaydı halamın da bu kararı onaylayacağına emin olduğumu söyledim. İkna olmasa da vicdanı rahatlamıştı. Benimki zaten uzun bir süredir kalın bir kabuğun altındaydı. Onun yükünü de üstlenebilirdim. Adnan sevinçle Güzin gibi kaybetmeyeceği karısına doğru koşarken hesabı ödeyip dışarı çıktım. Adnan 14 yaşındayken bir gün büyük bir ayıp yapmış, kendi sözleriydi bunlar, ve 19 yaşında bir genç kızla yatmayı düşlemişti. Bu düşe ancak 19 yıl sonra ikinci evliliğinde kavuşmuştu. Yeni karısı yıllar sonra artık unutmak üzere olduğu o rüyayı gerçekleştirdiği için çok önemliydi. Dışarıda çevreyi bir taç gibi kuşatan ışıklar havanın kararmasına izin vermemiş, geceyi geciktirmişti. Kararsız Eylül bitmişti. Ekim, Ekim'e benziyordu. Havaya gelince ne sıcak ne de soğuk. Sigara yakacakmışım gibi denizden iyot taşıyan rüzgara arkamı döndüm. Nazan'a gitmeden önce eve uğrayıp uğramama konusunda kararsızdım. Zaten uzun süredir eve gitme zamanı gelince nedense adını koyamadığım bir tedirginlikle yüz yüze buluyordum kendimi. Ama bugünkü kararsızlığımın nedenini biliyordum. Adı bile vardı. Bulaşmamak. Günlerdir bütün daire sahiplerinin katılması için sayısız çağrı çıkartılan önemli toplantıya kesinlikle gitmek istemiyordum. Çok geniş ve uzun bir bloktan oluşan apartmanın güney kanadında 10 yıl kadar önce ortaya çıktığında pek önemsenmeyen ama daha sonra giderek belirginleşen çatlak konusu tartışılacaktı toplantıda. Kötümser olanlara göre önlem alınmaz, daha fazla gecikilirse güney kanadı kayıp gidecek ve yapı fiilen ikiye bölünecekti. Çatlağın oluştuğu tarafta yaşayanlar ise aslında diğer kanatlarda oturanlar arasında da aynı fikirde olanlar vardı. Durumun abartıldığı kanısındaydılar. Ancak çoğunluk çatlağın bir an önce ve neye mal olursa olsun onarılmasından yanaydı. Omuzlarımı silktim, toplantıya gitmeyecektim. Gitseydim de nasıl olsa çoğunluğun düşüncesinden yana olacaktım. Elimi kaldırıp bir taksi durdurdum. Arka koltuğa yerleştiğimde kararsızlığın yaydığı huzursuzluk yok olmuştu bile. İnsanın en kolay ikna ettiği kişi kendisi değil miydi? Doğruca Nazan. Belki kalabalıktan sıkılırdım ama içkinin ve yemeğin iyisini orada bulacağım kesindi. Nazan'ın terasındaki davetlilerin yarısı reklamcı, öteki yarısı ise iki dakikada bir cep telefonlarıyla konuşan borsacılardı. Kalabalığın içinde birkaç magazin gazetecisi, iki de televizyoncu vardı. Erkeklerin çoğunluğu neredeyse bir örnek giyinmiş, kısa saç tıraşlı genç adamlardan oluşuyordu. Koyu takımlar, daha koyu gömlekler ve koyu kravatlar. Ülkenin değil, çok para kazandıkları kentin vatandaşları. Onlara baktıkça böyle düşünüyordum. Kadınlar azınlıktaydı. Fotoğraflarını her hafta en az bir magazin dergisinde gördüğümüz, soyadları oldukça ünlü, babalarının şirketlerinde hızla yükselerek yöneticilik yapmakta olan iki kadın da vardı aralarında. Zaten davetin asıl sahibi de Nazan değil, soyadı ünlü bu kadınlardan genç ve gösterişli olanıydı. Bu genç yöneticimizin sahip olduğu şirket İstanbul'a yakın bir ilçede yatırım yapmaya hazırlanıyordu. Ama ortada küçük bir sorun vardı. Nazan'ın söylediğine göre fabrikanın kurulacağı alan tarım arazisi olduğundan yatırımın gerçekleşmesi için imar planının değişmesi gerektiğini keşfetmişlerdi. Nazan işte burada devreye giriyordu. Görevi ilçenin belediye başkanı ile milletvekillerinin gözlerini kamaştırarak direnişlerini yumuşatmaktı. O buna halkla ilişkiler diyordu. Bütün gece cebimde adını bile bilmediğim o kızın resmini taşıyarak iki ay gibi kısa bir sürede %100'lük bir getiri sağlayan bir portföyü nasıl oluşturduğunu gururla anlatan genç bir brokerla köşe katmaca oynadım. Nazan'la pek karşılaşmadım, onu uzaktan izledim. Çevresinde hep geniş bir hayran kitlesi vardı. Biraz mutlu, biraz yorgun ama kesinlikle göz alıcıydı. Neredeyse bütün konuklarıyla tek tek ilgilenerek geçirdi bu süreyi. Saat 12'ye doğru sıra gecenin en önemli olayına geldi. Silik diye pek dikkat etmediğim birinin Nazan'ın haftalardır peşine düştüğüm halde bir türlü bulamadığım genç sevgilisi olduğunu fark ettim. Şaşırmıştım. Sarı, kısa saçlı, pek de genç olmayan bir doktordu kimliği açığa çıkan bu gizli aşık. Aslında onu tanıyordum. Nazan'ın sağlık kontrollerini yaptırdığı özel hastanede yöneticiydi. Hayal kırıklığıyla gülümsemişim. Peşimdeki broker da öyle dedi. Başkalarınca da fark edilecek kadar belirgin hayal kırıklığımın nedeni gizli aşığın kendisi değil, yaşıydı. Çünkü adam önce ne düşündüğüm kadar genç ne de çekiciydi. Sonra Nazan'a bulaştırdığı zehrin kaynağı gençliğinden başka bir şey olmalı diye düşündüm. Şaşkınlığım geçinceye kadar adamı izledim. Saçı gibi tavırları da garipti. Nazan'a abartarak yönelttiği ilgi bir ev sahibisine değil de ancak bir sevgiliye sunulacak kadar ısrarcı, bir o kadar da sıkıcıydı. Tavırlarındaki bu pekişmiş yılışıklık beni epeyce güldürdü. Nazan'la 4 yıllık beraberliğimiz süresince topluluk içinde birbirimize hiçbir zaman iki sevgili gibi davranmamıştık. Açığa vurulmamış ama iki tarafça da sessizce kabullenilmiş bir anlaşmaydı bizimki. Bu özgürlüğümüze düşkün olmamızdan ya da birbirimize bağlanmak korkusundan değil, daha çok üşendiğimizden böyle olmuştu. Nazan sanki düşüncelerimi okumuş ve 4 yıldan sonra beni cömertçe ödüllendirmek istiyormuş gibi, davet sona ermek üzereyken peşindeki sarı saçlının da duyabileceği kadar yüksek bir sesle gece 10'da kalmamı isteyince, yorgun olmama karşın ilgiden hoşlanan bir sevgili gibi hemen olur dedim. Yazılı olmayan, koşullarına yıllarca uyduğumuz anlaşmayı sonunda bozmuş ama ikimiz de doktordan çok bir satıcıya benzeyen sarı saçlı yılışığa dersini vermiştik. O gece keyifli bir sevişmeyle öcümüzü bir kez daha pekiştire pekiştire aldık doktordan. Sabah kalktığımda Nazan uyuyordu. Duşa girmeden göz alıcı çıplaklığını seyrettim. Her yerde, her saatte, her ışıkta, her mevsimde. Odadan çıkarken düşüncelerimi tamamladım ve her erkekle güzel olabilen kadınlardandı o. Giyinip evden çıktım. Korunun üstüne çöken hava bir görünüp bir kaybolan güneş gibi kararsızdı. Geceden bedenimde kalan tatlı yorgunluktan olacak takside eve kadar uyukladım. Binanın girişindeki cam mekanlı ilan tahtasına koyu bir kağıt asılmıştı. Yaklaşınca dün gece seçilen yeni yönetimin ultimatomu andıran bildirisiyle karşılaştım. Hiç vakit kaybetmemişlerdi. Güney kanadındaki çatlağın mutlaka onarılacağından söz eden ilk satırdan sonra duyuruyu okumaktan vazgeçtim. Görünürde her şey eskisi gibiydi. Yukarı kattakiler yani deniz görenler yönetimdeki ağırlıklarını korumuşlardı. Üsluptan belliydi bu. Yokluğum varlığım gibi hiçbir şeyi değiştirmemişti. Asansörle yukarıya çıktım. Paspasın üstüne bırakılmış gazetenin altında küçük sarı bir zarf vardı. Salona is gibi sinmiş havada dışarıdaki gibi garipti. Pencereye yürüdüm. Pus. Kız Kulesi'nin önüne tül bir berde gibi gerilmiş, adacığı geriye itip uzaklaştırmıştı. Üst kattaki piyanodan dökülen notalar da bu perdenin üstündeki motifleri andırıyordu. Neden sonra elimde tuttuğum zarfı açtım. Bir bildiri daha, daktiloyla yazılmış, fotokopiyle de çoğaltılmıştı. Güney kanadında oturan, satır aralarındaki öfkeden anlaşıldığına göre dün geceki toplantıdan kovulan bir grup tarafından kaleme alınmıştı bildiri. Sıkıntıyla pencereden uzaklaştım. O tarafta oturanlar onarım istemiyorlardı. Bunun için asla bir bedel ödemeyeceklerdi. Güneylilere göre çatlağın oluşması doğal, hatta kaçınılmazdı. Çünkü iki kanadın oturduğu zemin farklıydı. Özetle çatlağın binanın cephesinde düz bir çizgi haline getirilerek olduğu gibi korunmasını, gerekirse binaların birbirine bitişik iki ayrı yapı haline getirilmesini öneriyorlardı. Kararlı ifadelerle birbirine meydan okuyan bu iki bildiri önümüzdeki günlerin zor geçeceğinin habercisiydi. Buzdolabına gidip süt içmeye karar verdim. Kararlılık uzunca bir süredir midemi ağrıtıyordu. Buzdolabının kapağında Sultan Hanım'ın yeni bir notu vardı. Okumadan buruşturup çöp kutusuna attım. 6 yıldır çok azını okumuştum ama Sultan Hanım sonradan öğrendiği için olsa gerek, hayran olduğu küçük harf yazısıyla kalem aldığı notları yazmaktan hiç vazgeçmemişti. Amacının bana bir şey iletmek ya da benden bir şey istemek olmadığını biliyordum. Sultan Hanım yazıyı Yaradan'ın ona bahşettiği mucizevi bir ayrıcalık olarak görüyor ve durmadan yerli yersiz gerekli gereksiz notlar kaleme alarak bunları çiçekmiş gibi dairenin her yanına serpiştiriyordu. Banyoya, salona ve bir tane de mutlaka mutfağa. Cebimdeki resmi yatak odasına geçince çıkardım. Burnu düzgündü, biraz eğitilmesi gerekecekti. Gözleri irileştirilmeli, kaşları da belirginleşmeliydi. Belki biraz da uzatılabilirdi. Saçları konusunda başarılıydım. Uzunluğunu da biçimini de oldukça iyi tarif etmiştim. Geriye çekilip biraz uzaktan baktım kıza. Eksik olan yüzündeki çizgilere incelik kazandıran o buyurgan yakın ışıktı. Yakın ışık. Işığın yayıldığı gözlerine baktım. Gözleri cansızdı tabii. Bilgisayar çıktısı çizimi boy aynasının kenarına iliştirdim. Ardından duş aldım, sonra salona geri dönüp telesekreteri açtım. Dün geceki toplantıya katılmamı isteyen otoriter bir not. Bankadan oranlar hakkında bilgi veren Ayşe ve Adnan'ın teşekkür eden kibar sesi vardı bantta. Önemli mesaj sondaydı. Halam ağırlaşmıştı. Hemen Adnan'ı aradım. Telefonu meşguldü. İkinci denemeden sonra vazgeçip yola çıktım. 3 saat sonra sanatoryumdaydım. Halam hırıltılı bir ölümün eşiğine gelmişe benziyordu. Bu son olabilir. Böyle düşünerek ziyaretimin süresini uzatmaya karar verdim. Önce Adnan'ı tekrar aradım. Ardından Nazan'a telefon ettim. Yarınki turnuva için kendisine başka eş bulması gerekecekti. Sesi baygın ve oldukça uzaktı. Hala sevişmenin mahmurluğunu üstüne atamamış gibi. Halamın ağırlaşmasının turnuvayı aksatabileceğini kabullenmesi biraz zaman aldı. Odaya döndüğümde sessizlik ölüme ait sessizliğe dönüşmüş, altı çizilmiş bir satır gibi öne çıkmıştı. Halam konuşamıyordu ama yanında oturmam onu biraz rahatlatmışa benziyordu. Soluk alışı eskisi kadar hırıltılı ve düzensiz değildi. Bir süre sonra onu unutarak pencereden görünen manzaraya daldım. Geride büyük ada, aradaki boğazda vapurlar, yelkenler ve en önde ağaçlar. Ölürken yeşil ve mavi renklerin hakim olduğu bir tabloyu seyretmek onu rahatlatıyor muydu? Soru, belki de bir ses, beni tekrar halama döndürdü. Az önceki sükûnetini yitirmişti. Yüzünde acı çekenlere özgü seyirmeler vardı. Dudakları kıpır kıpırdı. Acısına ve zorlukla nefes almasına karşın bakışlarını duvara dikmiş mırıldanıyordu. Dua mı ediyordu, emin değildim. Yüzündeki ifade ağlamaya dönüşünce yanına gittim. Parmaklarını kımıldatmaya çalışıyordu, durdum. Bütün hayatı boyunca geri çektiği elini ölürken tutmayacaktım. Pencerenin önüne dönmeye hazırlanırken durakladım. Bakışları duvardaki takvimi işaret ediyordu. Bundan sonra olanlar şaşırtıcıydı. Halam duvardan aldığım yapraklı takvimi değil, yaprakların tutturulduğu rengi solmuş kartonun arkasına yapıştırılarak gizlenmiş bir zarfı istiyordu. Düşünmeden alıp ona uzattım. Zarfa dokunur dokunmaz gözleri garip, kaynağı vücudunda olmayan bir ışıkla parıldadı. Sonra cümlenin sonuna konan iki nokta gibi kapanıverdi. Hiç acı çekmemişti. Bu eceliyle ölen biriyle ilk karşılaşmamdı. Her şeyin daha önceden ezberlenmiş gibi yapmacık olması aslında doğal değil, şaşırtıcıydı. Ona dokunmadan odadan çıktım. Yeniden Adnan'ı aradım. Sonra halamı sanatoryumun morguna götürmeleri için odaya dolaşan hemşire ve hasta bakıcılara bırakarak elimdeki zarfla akşam eve döndüm. Saat 8'de biraz oyalandıktan sonra Nazan'a telefon ettim. Havaalanındaydı. Son anda çıkan bir iş için Ankara'ya uçuyordu. Turnuvaya katılamayacaktı. Halamın ölüp ölmediğini sormadı bile. Anlaşılan acelesi vardı. Ahizeyi yerine bırakıp önce kendime içki koydum. Sonra halamın takvimin arkasına sakladığı zarfı çıkardım cebimden. Ama uyarıcı bir kararsızlık beni durdurdu. İçimden bir ses zarfın içindekilerin rahat ve sakin hayatımı değiştireceğini fısıldıyordu. Bana hep yardım etmiş olan ön sesimi bu kez de dinledim. Açmayacaktım. Zarfı deri koltuğun yanındaki cebe koyup oraya tıkıştırdığım her şey gibi ebediyen unutabilirdim pekala. 15-20 gün sonra da Sultan Hanım o cepte bulduklarını yıllardır nasıl atıyorsa zarfı da öyle atardı. Zarfı cebe koyup duşa girdim. Ertesi gün cenazeye katılanlardan Adnan'la karısı ve halamın doktoru dışında sadece Necat'ı tanıyordum. Adnan'ın yanıma getirdiği, ellerini sıktığım birkaç uzak akrabayı ilk kez görüyordum. Adnan üzgündü, bana gelince sıkıntının dışında bir şey hissetmiyor, bundan da utanç duymuyordum. Adnan'ı teselli etmeye kalkışmadım. Çünkü bence o etrafta pek de izine rastlamadığımız üzüntüden değil, ünlü kibarlığından dolayı ağlıyordu. Halamla genç meslektaşı öldükten sonra ilgilenen tombul doktor da üzgün değildi. Tersine yüzünde az önce sevinçli bir haber alanlara özgü, durumla pek uyuşmayan belirgin bir mutluluk vardı. Beni görünce kollarını açarak yaklaştı. Bir ara hiç ölmeyecek sandık, soluk soluğaydı. Halanız doktorlarını mezarlara göndermekle ünlüydü, bunu biliyor muydunuz? Sadece doktorları değil, dadısını, iki kardeşini, yengelerini de mezara göndermişti. 40 yıldır yakınında olanlara ölümü bir hastalıkmış gibi bulaştırıyordu. Ölümü bulaştırmak? Bu düşüncemden doktora söz etmedim, belki gerçekten bulaşıcı bir ölümden kurtulmuştu. Bu nedenle yerli yersiz sevinci bağışlanabilirdi. Neyi kutladığımızı söylemeden onu Adnan'ın yanına götürdüm. Halamın ölümüyle üçümüz de bir şeyler kazanmıştık. Doktor canını kurtarmış, Adnan'la ben birer ev sahibi daha olmuştuk. Adnan 2 değil, 3 ev satabilirdi artık. Akşam Necat'ı bırakmadım. Ayla'dan izin alıp sıra Selviler'deki barlardan birine gittik. Mahzeni andıran alçak tavanlı uzun salon tıka basa doluydu. İçeridekilerin neredeyse yarısını tanıyorduk, hep böyle oluyordu. Necat'la içmeye çıktığımızda gece boyunca birkaç yere uğruyor, karşılaştıklarımızla belki de herkes tanıdık olduğundan hep aynı şeylerden söz ediyorduk. Yoğunlaşıp ağırlaşmış sigara dumanının altında ezilen kalabalık, can çekişen bir balığın ağzı gibi kesik hareketlerle kımıldıyordu. Oyalanmadan sigara kokusuyla alkol buharının oluşturduğu sisin içine daldık. Çok geçmeden de en azından beni ilgilendirmeyen bir konuşmanın içinde bulduk kendimizi. Sürüp giden tartışmanın odağında yüzünü düzenli olarak televizyonlarda gördüğüm bir üniversite hocası vardı. Söylediklerine bakılırsa Müslümanlardan korkulmasına hiç gerek yoktu. Durum abartılıyor ve devletçiler siyasi atmosferi boş yere geriyorlardı. Etrafında toplananlar fikirlerine katılmayınca sanki yabancı dille konuşuyormuş ve bağırırsa anlaşılacakmış gibi sesini yükseltiyordu. O İslamcı hareketin özünde din şapkası giymiş bir taşra açgözlülüğü olduğuna inanıyordu. Sonunda paranın çekim gücü bu açgözlülüğü besleyip onu doyuracak ve hareketin kıblesini değiştirecekti. Mide her zaman aklı yenmemiş midir? Bu kez de öyle olacak. Bırakın kapitalizm onları uysallaştırıp terbiye etsin. Askerlerin asabiyeti gereksiz. Bu ya da buna benzer şeyler söylüyordu. Profesörün parlak açıklamalarını bırakıp biri klarnet, öteki gitar çalan kızlara döndüm. Gitar çalanın sesi yumuşak ama yorumu gerektiğinden daha dramatikti. Bu da söylediği her parçayı hüzünlü bir ayrılık şarkısına dönüştürüyordu. Müzik yerine Müslümanlarla ilgilenen kalabalığın homurtusunu aldırmadan kızları dinlemeye çalıştım. Ama bir süre sonra hem dikkatimi hem de Nejat'ı kaybettim. Uğultu ikisini de içine çekip öğütmüş, kalınlaşan sigara dumanının içine üflemişti. Müziğe ara verdiklerinde masalarına giderek kızlarla biraz flört ettim. Klarnet çalan adı Neşe'ydi. Oldukça hoş bir kızdı. Eğer beklersen birlikte yani üçlü olarak çıkabileceğimizi söyleyince gitar çalan kız imayı davete dönüştürecek, şakacı bir öfkeyle arkadaşının koluna vurdu. Gülüp birkaç saat önce halamı kaybettiğimi, bu yüzden kimseyle yatamayacağımı söyledim onlara. İkisi de gülmeye başladı. Ben de onlara katıldım. Bir süre üçlü bir koro gibi birlikte amaçsızca güldük. 6. ayrımın sonu. Sayfa 61.